Ayrım 3.
Onun için sufiler şöyle bir esası benimserler. Her veli mürşit olamaz. Bu tasavvufların ifadelerinden anlaşılan bir diğer gerçek de şudur. Mükemmel bir mürşit olmak ne kadar zorsa, yeterli ve samimi bir mürit olmak da o kadar zordur. Tasavvufi terbiyede esas olan mürit-mürşit arasındaki manevi alışveriştir. Fakat sufiler vefat etmiş olan bir mürşidin ruhaniyetinden istifade ile manevi mertebelere ulaşılabileceğine de inanırlar. Bu yola Üveys Veysel Karani'nin adından hareketle Üveysiye denir. Mürit, mürşidin onayıyla tarikata girer. Buna inabe, tarikattan el almak, tarikata intisap etmek denir. Bu inabe ile birlikte yapılan ilk iş tevbedir. Yani kötü şeylere, menfiliklere sünger çekmek. Tasavvufi eserlerde mürşitte bulunması gereken özellikler üzerinde de durulmuştur. İnabe, tevbe. Sufilere göre kişinin tasavvufi hayata girişi bir nevi ikinci doğuştur. Bu doğuşla birlikte iki türlü temizlik gereklidir. Maddi temizlik, manevi temizlik. Birincisi boy abdesti, normal abdest, üst baş temizliğini, İkincisi iç temizliği, fikir ve ruh temizliğini ifade eder. Bu ikinci temizliği gerçekleştirmek için yapılacak ilk iş, hata ve günahları terk ederek hakka ve hakikate yönelmektir. Bu da tevbe ile gerçekleşir. Aslında tevbe kelimesinin de sözlük anlamı dönmek demektir. Yanlıştan doğruya, günahtan sevaba, şeytandan Allah'a dönmek. Kısaca tevbe, günahlar için duyulan samimi pişmanlıktır. Tevbe, Kur'an-ı Kerim'in de üzerinde önemli durduğu konulardan bir tanesidir. Kur'an, çok günahı olan insanların Allah'ın rahmet ve merhametinden ümitlerini kesmemelerini, Zümer 39/53, tevbe yoluyla Allah'a ortak koşmak hariç bütün günahları affettirmenin mümkün olduğunu haber vermekle kalmıyor, tevbe edenleri Allah'ın sevdiğini de ilave ediyor. Bakara 2/222. Seher vakti kimsenin görmediği bir yer ve zamanda tevbe istiğfar edenleri de Kur'an-ı Kerim övgüyle anmaktadır. Âl-ı İmran 3/17. Hazreti Peygamber de çokça tevbe istiğfar ettiğini ifade etmiştir. Sufilerin hayat hikayeleri ve menkıbelerine bakıldığı zaman çok değişik şeylerin tevbeye sebep olduğu görülmektedir. Okunan bir kitap, dinlenen bir sohbet, duyulan bir ayet, görülen bir rüya, hatta yolda bulunan ve üzerinde besmele yazılmış kağıt parçasına saygı duymak. Tevbe nedir sorusunu Cüneyt günahı unutmandır, Tusteri günahı unutmamandır şeklinde cevaplamıştır. Cüneyt devam ediyor. Tevbenin üç çeşit manası vardır. Birincisi pişmanlık, ikincisi Allah'ın yasakladığı şeyleri tekrar yapmamaya kesin karar vermek, üçüncüsü ise yapılan haksızlıkları gidermek için çaba sarf etmek. Üzerinde önemli durulan husus tevbede samimi olmak, tekrar tevbeyi gerektirecek büyük hatalar yapmamaktır. Buna da Yahya bin Muaz dikkat çekiyor. Tevbeden sonra işlenen bir günah, tevbeden önce işlenen 70 günahtan daha çirkindir. İkinci doğuşu gerçekleştiren insanın özel bir ilgiye ihtiyacı vardır. Tasavvufi hayatın bu özel şartlarla çevrili olan dönemi halvet diye bilinir, uzlet diye tanınır. Halvet uzlet. Maddi temizliklerle bedenini, manevi temizliklerle de şuurunu, tasavvufi hayatı benimseyebilecek bir noktaya yükselten kişi, tarikat usullerine göre yapılan merasimlerle bu dünyaya girer. Girişle birlikte terbiyesi de başlar. Müridin ilk ciddi ve zor sınavı halvettir. Topluma karışmamak, yalnız başına kalmak gibi anlamlara gelen halvet, şeyhin gözetim ve denetiminde, sakin bir köşede gece gündüz tefekkür ve ibadetle meşgul olmak demektir. Halvetin süresi zaman, zemin ve imkanlara göre değişiklik arz ederse de yaygın olan süre 40 gündür. Bu zaman diliminde aday kendisiyle baş başa kalır, düşüncesini kendi üzerinde yoğunlaştırır. Kendini tanır ve kendini hesaba çeker. Yapacağı ibadet, takip edeceği usul ve uygulayacağı yaşama tarzının bütünü, şeyhinin tavsiyeleri doğrultusunda olacaktır. Hatta gördüğü rüyaları dahi bütün açıklığıyla üstadına anlatması ve onun yorumunu dinlemesi gerekir. Halvet dönemi mücahede ve riyazet hayatıyla iç içedir. Nefsin kötü arzularına karşı koymak, kalbi ve kafayı iyi şeylere alıştırmak için tavsiye edilen üç şey şudur: az konuş, az uyu, az ye. Böylece bedenin ihtiyaçları en aza indirilirken ruhun ihtiyaçlarını daha kolay karşılamak imkanı doğmaktadır. Tusteri, tevbe ile halvetin irtibatına işaret etmektedir. Halvetin bütün gereklerini yerine getirmeyenin az konuşması işe yaramaz. Nefsini susmaya alıştırmayanın tevbesi de sıhhatli olamaz. Tasavvufi hayatın bütününü halvet hayatı ile özdeşleştirmek yanlıştır. Bu belli egzersizlerle belli kuvvetleri elde etmek için belli bir süre içinde uygulanan bir usuldür. Esas olan toplum içinde yaşamaktır. Toplumda insanlara zarar vermeden onlara faydalı olacak şekilde yaşamaktır. Halvet insana bu melekeleri kazandırır. Nakşibendiye'nin esaslarından biri olmakla birlikte bütün tarikatlarda kabul edilen halvet der encümen esası da bu gerçeği işaret etmektedir. Farsça olan bu ifade cemiyet içinde halvet demektir. Yani beden itibariyle, iş güç itibariyle toplumun içinde olmak, gönül planında Allah'la beraber olmak. Halvet için çile, erbain, uzlet de denir. Çilehane ile halvethane aynı anlamdadır. Halvete giren herkes bu süreyi başarıyla tamamlayamaz. Bunun gereği gibi neticelenmesi adayın gayretine, sabrına ve şeyhin de yönetim gücüne bağlıdır. Sufilere göre şeytanın en faal olmak istediği yerlerden biri de halvethanelerdir. Nefsin arzularıyla mücahede etmek, onları alt etmek en büyük cihattır. Cihad-ı Ekber. Bunu gerçekleştirmeye yönelik olan halvet, ilk yüzyıllarda varsa da usulü, yolu yordamı, tarikatlar döneminde geliştirilmiş ve belli kaide ve törenlere bağlanmıştır. Halvetle tasavvufi hayatın tadına varılır. Allah'a tevekkül edip güvenmenin esrarlı dünyasına kapı açılır. Tevekkül, kanaat. Zühdün esasının dünyaya, dünyanın mal, şöhret ve süsüne karşı ilgisizlik olduğuna işaret edilmişti. Zahitler, Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği, insanda iki kalp yoktur tespitinden hareketle, kişinin ancak bir şeyi sevebileceği kanaatindadırlar. Hem malı mülkü hem de Allah'ı sevmek mümkün değildir. İnançta Allah'a ortak koşmak gibi sevgide de ortak tutmak yanlıştır. Öyleyse yapılacak iş dünyaya hırsla sarılmamak, onun geçici ve sönücü olduğunu bilmek, onun sahibine güvenmek, bağlanmak ve tevekkül etmektir. Bir tasavvuf ıstılahı olan fakr da sadece Allah'a muhtaç olduğumuzun farkına varmak demektir. Derviş anlamında fakir kelimesi de bu kökten türemiştir. Kur'an-ı Kerim'in tavsiye ve telkin ettiği ahlaki kaidelerden biri de tevekküldür. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter, onu ummadığı yerden rızıklandırır. Talak 65/3. Allah kuluna kâfi değil mi? Zümer 39/36. Tusteri tevekkülün üç göstergesini şöyle sıralamıştır: kimseden bir şey istememek, verileni reddetmemek ve ele geçeni biriktirmemek. Kirmani bu psikolojiyi daha değişik kelimelerle ifade etmiştir. Tevekkül, bulmak veya kaybetmek sırasında kalbin sükunet içinde olmasıdır. Ebu Ali Dekkak, konu üzerinde düşünürken yeni tasniflere gitmek ihtiyacı duymuştur. Tevekkül eden Allah'ın vaat ettiklerine güvenip huzur bulur, teslim olan halinin Allah tarafından bilindiğini düşünerek rahat olur, tevfiz ehli ise Allah'ın hükmüne razı olur. Tevekkül başlangıç, teslim orta, rıza ise son mertebedir. Tevekkül müminin sıfatıdır, teslim evliyanın, tevfiz ise tevhidi gerçekleştirenlerin vasfıdır. Tevekkül tembelliği ve miskinliği değil, Allah'a iman ve güveni öne çıkarmaktır. Dünyaya ve maddeye hırsla sarılmamak için sufilerin ahlakında yer alan bir terim de cömertliktir. İlk sufilerden Bişrul Hafi, cimriyi görmek kalbe katılık verir derken, Kuşeyri'yi üçlü bir tasnif getirmektedir. Seha, Cud, İzar. Malının bir kısmını veren Seha, çoğunu veren Cud, başkalarını kendisine tercih eden ise İzar sahibidir. İzar ahlakı üzerinde özellikle duran Sufi Ebu Hüseyin Nuri'dir. Ölüm 295/907. Onun Sufi tarifi de konuyla ilgilidir. Sufi'nin vasfı bulamadığı zaman huzur ve sükun içinde olması, bulduğu zamansa başkasını kendisine tercih etmesidir. Halvet hayatıyla iç dünyaya, tevekkülle de dış dünyaya değişik bir açıdan bakabilmeyi öğrenen dervişin tasavvufi coşkunluğu yaşayabilmesi için en uygun ortam zikir meclisleridir. Zikir deveran. Tasavvufi hayat zikir merkezli bir faaliyettir denilse mübalağa edilmiş olmaz. Sözlük manası itibarıyla anmak, hatırlamak, unutmamak demek olan zikir, tasavvuf terimi olarak müridin sesli veya sessiz, toplu veya tek başına kelime-i tevhidi, La ilahe illallah Muhammedin Resulullah, Allah'ın isimlerini tekrar etmesi, Allah'ı anmasıdır. Kur'an-ı Kerim sabah akşam devamlı olarak Allah'ı zikretmeyi yani onu unutmamayı ister. Bakın Al-İmran 3/41, İnsan 76/25, Ahzab 33/41. Zikir tefekkürle de iç içedir. Şuurlu olarak yapılan zikirlerle ulaşılacak olan netice de belirtilmiştir. Müminlerin gönülleri ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur. Ra'd 13/28. Hazreti Peygamber'in Yüce Allah'tan naklettiği şu kutsi hadis konumuz açısından olduğu kadar tasavvuf psikolojisi açısından da önemlidir. Kulum beni zikrederse onunla beraber olurum. Kulum beni içimden ve gizlice zikrederse ben de onu içimden ve gizlice zikrederim. Beni topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırsa bir arşın yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Buhari Tevhid 15. Terimlerin zaman içinde değişik boyutlar kazandığına daha önce işaret edilmişti. Zikir bunun en güzel örneğidir. İlk yüzyıllarda yapılan ferdi ve toplu zikirlerle 12. yüzyıldan yani tarikatların oluşmasından sonra icra edilen zikir meclisleri arasında büyük farklar vardır. Bu farkların tarikatlara göre de değiştiği ilave edilirse konu daha iyi anlaşılmış olur. Söz gelimi bugün sema gösterisi diye gördüğümüz, seyrettiğimiz şeyler aslında Mevleviye tarikatının zikridir. Bu zikir de kendi içinde bir gelişme göstermiştir. Ferdi zikir, müridin evinde, camide, tekkede, halvethanede, hatta sokakta okuduğu zikirdir. Okunan bu metinlerin değiştirilmesi şeyhin izniyle ve tasvibiyle olur. Bunlara hisb, çokluğu ahsap, virt, çokluğu evrat da denir. Toplu zikirse genellikle tekkelerde belli kaide ve usullere göre şeyhin yönetim ve denetiminde icra edilen zikirdir. Bu zikir tarikatlara göre bazı farklılıklar gösterirse de temelde aynıdır. Sadece gizli sessiz zikir usulünü tercih eden nakşibendilik farklılık arz eder. İlahi, ritim ve musiki ile birlikte icra edilen sesli zikir, deveran, ayin, tasavvufi hayatın duyumu olmayan anlarından biridir. Dini ve tasavvufi duyguların zirveye ulaşması sebebiyle coşan, kendinden geçen müritlere sık sık rastlamak mümkündür. Bu zikirler iki gruba ayrılır. 1- Sessiz hafi zikir, nakşibendiye zikri gibi. 2- Sesli cehri zikir, kadiriye, rifaiye zikri gibi. Sufilere göre hayatın çeşitli safhalarında karşılaştığı menfiliklerle katılaşmış olan kalp, zikir psikolojisinin şifalı eliyle yumuşamakta, temizlenmekte, parlamakta ve hakikatleri aksettirebilecek bir kıvama gelmektedir. Toplu sesli zikirler insanın sadece musiki ihtiyacını değil, ahenkli hareket olan ritmik, raks ve deveran ihtiyacını da karşılamıştır. En güzel güfte, en güzel beste ve en güzel hareketin, en güzel bir biçimde koordinasyonu dervişlere hayatlarının en güzel anlarını yaşatmıştır. Vecdin coşkunluğunu yaşamak ve bu coşkuyu gözyaşlarıyla çoğaltmak açısından zikir meclisleri belki de tasavvufi hayatın en canlı köşelerinden birini meydana getirir. Fakat sufiler bu meclislere tabir caizse vitrin olarak bakarlar ve esas işin bu vecdin arkasında olduğunu düşünürler. Vecd, istirak. Vecd, dervişin herhangi bir şey sebebiyle kendinden geçmesi demektir. Bu herhangi bir şey, gönülde hissedilen bir duygu, bir zikir meclisi olabileceği gibi bir ney taksimi, bir kuş sesi, hatta bir kapı gıcırtısı da olabilir. Çeşitli egzersizlerle hassas bir noktaya yükselen müridin kalbi, bu varitler sebebiyle gelen heyecanları taşıyamamakta ve kendini kaybetmektedir. Sufilerin burada dikkat çektikleri husus, yapmacık hareketlere başvurulmamasıdır. Aslında onların istediği şey, bu kendinden geçme durumuna düşmemek için azami gayreti göstermektir. İnsanların mizaç ve yaratılışlarıyla da yakından ilgili olan bu durum için pek çok tasavvuf terimi üretilmiştir. Bunlar genellikle birbirine zıt iki terimin bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Birincisi vecd haline benzer olan manevi sarhoşluğu, diğeri ise normal hali ifade etmektedir. Birkaç tanesini şöyle sıralamak mümkündür. Cem, fark, mahf, ispat, gaybet, huzur, sekr, saf, heybet, üns, fena, beka, vecd, fakt. Vecd bulmak, fakt ise kaybetmek demektir. Vecdin başlangıç hali tevacüt, mükemmel şekli ise vücut adını alır. Nuri şöyle diyor. Rabbimi bulunca kalbimi, kendimi, kalbimi bulunca Rabbimi kaybediyorum. Müridin manevi coşku sebebiyle kendinden geçmesiyle bağlantılı olan bir diğer terim de şatiyedir. Çokluğu şatahat. Şatiye böyle derin bir tasavvufi hali yaşayan mutasavvıfın ağzından dökülen, çoğu zaman dinin esaslarına aykırı söz ve ifadelerdir. Hallacı Mansur'un meşhur Enel Hak, Ben Hakk'ım, Bayezid Bistami'nin Ben kendimi tesbih ederim, benim şahım ne yücedir ifadeleri, bunun çok bilinen misalleridir. Bu ve benzeri sözler toplumdan ve bilginlerden sert tepki gördüyse de, zamanla şöyle orta bir yol bulundu. Evet, bu sözler şeriata aykırıdır. Fakat bu ifadeleri söyleyen dervişin manevi sarhoşluğu sona erdiğinde, aynı iddiayı tekrarlamıyorsa hoş görmek gerekir. Sufilerin bu tür ifadeleri tasavvufi hayatın dışında olanların söz konusu tepkileriyle karşılaşırken, dervişlerin çoğunluğu tarafından müsamaha ile karşılanmış, hatta bu ifadelerin büyük hikmet ve derin manaları içerdiğine inanılmıştır. Şatiyeler, tasavvufi hayatta istisna teşkil eder. Esas olan kalbi bilgi ve yorumlardır. Kişinin gönül dünyasında yakaladığı nüktelerdir. Tasavvuf kültürünün temel harcı olan bu görüş ve yorumlar şatiyeler gibi aşırılıkları ihtiva etmez. Bu tasavvufi bilginin, bu gönül bilgisinin adı marifettir, ilhamdır. İlham, marifet. Batıda epistemoloji diye bilinen insanlar bilgilerini hangi kaynaktan elde ederler sorusuna cevap arama faaliyeti, İslam dünyasında esbab-ı ilim başlığıyla görülmektedir. İslam bilginlerine göre bilginin kaynakları üç tanedir. 1- sağlam duyular, 2- doğru haber, vahiy, 3- akıl. Mutasavvıflar buna gönül maddesini de ilave etmişlerdir. Sufilere göre riyazet ve mücahede ile temizlenmiş, kin, haset, gurur, gösteriş gibi hastalıklardan kurtulmuş olan bir kalp, ilahi hakikatleri alan ve yansıtan bir kaynak olma durumuna yükselebilir. Aklın verdiği bilgi nasıl geçerli ise, kalbin verdiği bilgi de en az onun kadar geçerlidir. Bu bilginin adı marifettir, keşftir, irfandır. Yukarıdaki tasniften anlaşılacağı gibi sufilerin dışındaki İslam bilginleri bu gönül gözünü bilgi kaynağı olarak geçerli saymamışlardır. İnanç konularını inceleyip tartışan kelam ilminde durum böyledir. Zamanla şöyle bir yumuşama olmuştur. Sufinin bilgisi doğru olabilir ama bu fetva gibi herkesi değil sadece kendisini bağlar. Mutasavvıflarla alimlerin, tekke mensuplarıyla medreselilerin aralarında var ola gelen tartışma ve farklı değerlendirmelerin temelinde bu kaynak meselesi yatmaktadır. Farklı bilginin kişiyi farklı değerlendirmelere götürmesi tabiidir. Burada anlaşılan husus şudur. Kalp gözünün verileri Kur'an ve hadisle çelişiyorsa terk edilmelidir. Bir diğer ifadeyle meselenin özünü, batınını yakalayacağım diye dışı, zahiri ve dinin esasları zedelenmemelidir. Bunun kaidesini de şöyle koymuşlardır. Zahire muhalif her batın batıldır. İlk sufilerden Ebu Süleyman Darani, gönlünün derinliklerinden gelen tespit ve teşhislere nükte adını vermekte ve şöyle devam etmektedir. Kur'an ve hadis gibi iki yeterli şahit, bu nüktelerin doğruluğuna şehadet etmedikçe hiçbirini kabul etmem. Bu hassasiyet faydalı olduysa da meseleyi her zaman çözememiştir. Bu defa tevil devreye girmiştir. Ayetler ve hadisler alışılmışın dışında tevile tabi tutularak, sufiyana, yorumlarla bağdaştırılma yoluna gidilmiştir. Bu faaliyet giderek sufilerin Kur'an'ı tefsir etme, açıklama şekline girmiş ve işari tefsirler diye bilinen bir tefsir dalını gün ışığına çıkarmıştır. Ebu Abbas Adem'i ise konunun bir başka yönüne ışık tutmaktadır. Kim Hazreti Peygamber'in sünnetine dört elle sarılırsa, Allah onun gönlünü marifet nuruyla parlatır, kalbini marifet ışığıyla nurlandırır. Sufilere göre bu nur, kişinin dini konulardaki titizlik ve ciddiyetini bozmamalıdır. Gazali'ye göre bir kalbin böyle bir bilgi kaynağı olabilmesi için, her şeyden önce günah ve cehalet perdelerinden kurtulması gerekir. Peşin hükümlerle beslenen ilim de bu yolda cahillik kadar engelleyicidir. Kişinin kalbini bu dünyaya doğru çevirmesi ve bunun için gayret göstermesi de şarttır. Allah'ın müridin gönlüne akıttığı bu bilgilerle o onu tanır. Zunnun Mısri'nin Rabbini neyle tanıdın sorusuna, onu onunla tanıdım şeklinde cevap vermesi bu gerçeğe işaret etmektedir. Tasavvufi bilginin kaynağı tartışılırken çoğu zaman gündeme gelen bir konu da şeriat tarikat meselesidir. Şeriat tarikat. Tasavvufi hayat kütüphaneler dolusu kitaplara konu olduğu gibi çok kısa cümlelerle de ifade edilebilmiştir. Mevlana'nın kendi hayatını hamdım, piştim, yandım diye özetlemesi bunun en güzel örneklerindendir. Bir diğer sufi de bu üç kelimenin Arapça yazılışlarındaki benzerlik avantajını kullanarak tasavvufu şöyle tarif etmiştir. Tahalli, tehalli ve tecellidir. Yani bütün fazlalıkları kalpten çıkarmak, bütün güzelliklerle onu süslemek, nihayet onu ilahi tecellileri aksettirecek derecede diri tutmak. Yaygın ifadelerden biri de şudur. Şeriat, tarikat, hakikat. Bazı tasniflerde buna marifet de eklenmektedir.